Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu Medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bediüzzaman Hazretleri hapishaneyi Medrese-i Yusufiye olarak ifade ediyor. Hapishane diye ifade etmiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kalmış olduğu medrese. Medrese-i Yusufiye'den mana o. Medresede dersin tedris edildiği, dersin yapıldığı yer manasına geliyor. Her bir şey, aslında her bir fiil, her bir cisim, her bir varlık, her bir an, her bir ahval insan için aslında birer derstir. Her bir şeyden insan çok rahat bir şekilde ne yapabilir? Ders çıkarabilir. Başımıza gelen her türlü vaka ve hadiseler de aslında birer ders numunesidir. İnsanlar ibret, fikret ve ünsiyet nazarıyla bakacak olsalar her hadiseden muhakkak kendilerine çıkaracakları ne vardır? Dersler vardır. Dolayısıyla hapishaneyi bir medrese gibi insan düşündüğü zaman o medresede de muhakkak ders alacağı çok şeyler olabilir yani. Ya arkadaşlarıyla beraber, ya kendisine bir hoca bulur, ya oradaki olan hadiselerden, her bir şeyden kendisine ne yapabilir? Çok rahat bir şekilde ders çıkarabilir. Onun için Yusuf Aleyhisselam'ın kalmış olduğu hapishane bir rivayette 5-7 daha 12 sene. 12 sene civarında kalmış olduğu hapishanede hapishane arkadaşlarına aslında hep dersler vermiştir. Bediüzzaman Hazretleri de yani kaldığı hapishanelerde işte Denizli hapishanesi olsun, Afyon hapishanesi olsun, bunlar da kendisi yanında bulunan mahpuslara ne yapmıştır? Hep Kur'an'ın diliyle ne yapmıştır? Dersler vermiştir. Zaman zaman mektuplar yazarak o şekilde dersler vermiştir. Onlardan bir tanesi de bu. İnşallah onu okuyalım. Bu medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat. Bugün bu gece Leyle-i Berat. Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Bir senenin tamamını nazara aldığımız zaman aslında biz bu gece adeta kendi ahiret toprağımıza, dünya mezratul ahire, dünya ahiretin tarlasıdır. Ahiret noktasında baktığımız zaman biz kendi toprağımıza kutsi bir çekirdek ekiyoruz. Kutsiden mana şu, Allah'a ait olan her şey kutsidir. Bunu unutmayalım yani. Peygamberi olan her şey kutsidir. Kur'an'ı olan her şey kutsidir. Şu anda yapılan ders Kur'an'ı, peygamberi Allah'a ait ise bu derste nedir? Kutsi bir derstir. Dolayısıyla dersin kutsiliği, çekirdeğin kutsiliği irtibatlı olduğu yerle alakadardır. Bu gece biz kendimizi Allah'a arz edip duayla, ubudiyetle, münacatla, Kur'an'la, salavatla, istiğfarla bu gecemizi ihya edip hayatlandırdığımız zaman aslında ne yapmış olacağız? Kutsi bir çekirdeği ekmiş olacağız değil mi? Bu kutsi çekirdek adeta bir senenin manasını tamamen içine alacak bir keyfiyette. Onun için Berat gecesinin kıymet ve ehemmiyeti özellikle buradan anlaşılıyor. Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programın evinden olması cihetiyle aynı zamanda Berat gecesinin bir özelliği var. İnsanlığın adeta kaderi defterlerinin yazıldığı gecedir. Bir yıllık plan ve programın kayda alındığı gecedir. İşte rızıkların, öyle mi? Kim ölüp kim kalacak, kim ne olacak, şu bu başa gelecek hadiseler, vakalar, ne neyse bunların hepsinin kaydının ve kuyudunun nedir? Yapıldığı gecedir. Leyle-i Kadr'in kutsiyetindedir. Bu noktadan baktığımız zaman Leyle-i Kadr'in kutsiyetindedir. Ne demek Leyle-i Kadr'in kutsiyeti? Leyle-i Kadr'in en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir? Kur'an'ın inzal edildiği, yani nüzul edildiği gecedir. Kur'an'ın ayetlerinin ilk indiği gece. İlk 8 ayetin indiği gece. Leyle-i Kadir aynı zamanda Kur'an gecesidir. Kur'an gecesidir. Aynı zamanda rahmetin gecesidir. Aynı zamanda mağfiretin gecesidir. Meleklerin o gece seher vaktine kadar peyderpey Allah'ın izniyle yeryüzüne indiği gecedir. Şimdi Leyle-i Kadir'in bu manası var ve insanın yapmış olduğu bir iyiliğin veya o gecede okumuş olduğu Kur'an'dan bir harfin Leyle-i Kadir'de 30 bin sevabı var. Şimdi aynı şekilde Berat gecesine geldiğimiz zaman, Berat gecesi Leyle-i Kadir'le olan bir benzerliği var. Bir, Kur'an noktasında, iki, sevap noktasında. Kur'an noktasında baktığınız zaman Kur'an tamamıyla, çünkü Allah'ın ezeli kelamıdır. Ezeli kelamıdır. Tamamen Berat gecesinde bizim dünyamızın semasına iner. Tamamı. Dolayısıyla Kur'an inmesi noktasında bir benzerliği var. Kadir gecesinde ilk yeryüzüne, yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inişini gerçekleştirir. Bu noktadan baktık mı? Bir benzerlik. Sevap noktasından baktığımız zaman Kadir gecesinde her bir harfi Kur'an'a 30 bin sevap, her bir iyiliğe 30 bin hasene, Berat gecesinde her bir harfi Kur'an'a 20 bin sevap vardır. Bakın sevaplar noktasında neyi var? Benzerliği var. Aslında trend aşağıdan yukarıya doğru gidiyor yani. Ta en baştan başlayın. İşte Regaib gecesi, öyle mi? Miraç gecesi, Berat gecesi, Kadir gecesi. Aslında Kadir gecesi bütün her şeyin taçlandırıldığı gecedir. Regaib gecesinin lisan-ı haliyle Cenab-ı Hak adeta diyor ki, üç aylara girdiniz. Şuhur-u selasedir. Kalbin ve ruhun daha çok hareketli olduğu, daha çok önde olduğu aylardır. Artık bu gecelerde rağbeti artırın. Regaib'in manası bu. Rağbeti artırın. Kime? Bana. Allah'a rağbeti, Allah'a yönelişi, Allah'a teveccühü artırın diyor. Regaib gecesinin manası bu. Sonra Miraç gecesiyle yükselişe geçin. Öyle mi? Ben öyle anlıyorum Aziz Hanım. Osman abi. Miraç gecesiyle yükselin. O yükselişin neticesinde Berat gecesinde size öyle bir berat verilsin ki o berat sizin bir seneniz için kutsi bir çekirdek hükmünde olsun. Çünkü yani hakikati kutsi çekirdektir. Ben ekmezsem kutsi çekirdek olmaz. Dünyaya ait şeyler olursa kutsi çekirdek olmaz. Allah'a ait şeyler olmazsa kutsi çekirdek olmaz. Bakın, kutsi çekirdek olması noktasına diyor ki, adeta Miraç gecesiyle nasıl ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam velayetiyle, velayetinin kerametiyle öyle bir yüksek noktaya çıktı ki bırak beşeri, melek dahi ne yapıyor? Çıkamıyor. Hazreti Cebrail aleyhisselam dahi o noktaya çıkamıyor yani. Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu bu yükseliş aslında her şeyin zirvesini gösteriyor. Kullukta zirve, imanda zirve, takvada zirve, duada zirve, tebliğde zirve. Her şeyin zirvesinde bir peygamber. Her şeyin zirvesinde olduğunu Miraç merdiveniyle gösteriyor. Sen de diyor yüksel. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hem cismen, hem ruhen, hem ismen, hem resmen bu yükselişi yapar. Biz ise aklımızla yükselelim, kalbimizle yükselelim, öyle mi? Vicdanımızla yükselelim, ruhumuzla yükselelim, biz de böyle yükselebiliriz. İlla cisim bizde şart değil yani. Ama bu şekilde yükselişin kapısı bize açık. Bu yoldan gidebiliriz. Hazreti Peygamber o yolu açık bıraktı, kapatmadı. Hepiniz bu yoldan gidebilirsiniz diye. İşte yani bu mübarek geceler veya bu şuhur-u selaseyi, ibadet-ü taat, öyle mi? Kur'an, namaz, niyaz, dua, iltica, istiğfarla geçiren insan adeta aklını, kalbini, ruhunu, vicdanını, bütün letaifini yükseltiyor. O yükseltmenin neticesi bir yere daha vuruyor. Miraç gecesi, Berat gecesi. Burada da adeta bütün bu yükselişlerin hepsi çekirdek hükmüne geçecek. Adeta tohum olarak ekilecek. Kadir gecesinde, inşallah onu da Kadir gecesinde daha uzun ifade ederiz de, sevapların 30 bine katlandığı, mağfiretin öyle mi fecir vaktine kadar alabildiğine coştuğu ve coşturulduğu bir geceye insan ulaşmış oluyor ki artık onun nihayeti bir nevi saadeti ebediyedir yani. Ramazan'ın nihayeti aslında nedir? Cennete ulaşmaktır yani. Manası, özelliği de bu. Demek ki bu gecede böyle bir kutsi çekirdeği ekebiliriz. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta her bir ameli salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sayır vakitte 10 ise şuhur-u selasede 100'e ve 1000'e çıkar. Ve bu kutsi leyali-i meşhurede 10 binlere, 20 bine veya 30 binlere çıkar. Şimdi ben bununla alakalı bazı tenkitler gördüğümden dolayı bununla alakalı bir izah yapacağız inşallah. Bismillah. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde var. Yani Bediüzzaman Hazretleri kendi aklından, fikrinden, zihninden konuşmuyor. Konuştuğu her bir şey ya bir ayete dayanır ya bir hadisi şerife dayanır. Ama hadisi şerifleri de anlamak lazım. Anlamak lazım. Mesela 3 ihlas bir Kur'an kadar sevabı vardır. Bu hadis. Bir Sure-i Yasin'in 10 Kur'an kadar sevabı vardır. Bu da hadis. İza zülziletil ardu Kur'an'ın 4'te biridir. Bakın bunların hepsi rivayetlerde var. Geçen baktım birileri, ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir İslamiyet, böyle bir Müslümanlık olabilir mi diye hadisi şerifi anlamakta zorlandığından dolayı itiraz ediyor. Allah korusun, inkara da gidecek yani. Hakikatinin anlaşılması lazım. Şimdi burada Leyle-i Berat her bir harfi Kur'an'a 30 bin sevap diyor. İhlas suresinin her bir harfini normalde hesaplayacak olsak, şimdi okuyacağım, 1500 sevabı vardır. Sevabı 1500'dür. Leyle-i Berat'ta bu 30 bine çıkar. Yani 1500 çarpı 1500 çarpı 20 bin olur yani. Kadir gecesinde 30 bine. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Soru. Ya Allah'ın kudretine, Allah'ın gınasına, zenginliğine, Allah'ın cömertliğine bunlar sığmıyor mu yani? Sen nasıl Allah'ın cömertliği, sonsuz cömert, sonsuz zengin, sonsuz ihsan ve ikram sahibi olan bir Allah'ı bu şekilde olur mu olmaz mı diye adeta bir neyi sığaya çekebilir misin? Bu mümkün değil. Şimdi bakın izahı geliyor. İzahını okuyacağız. Mantık ve muhakeme, din mantıktır. Bunu özellikle ifade edelim. Bakın izahını okuyacağım ben buradan. Burada da zaten ifade ediyor. Hem mesela diyor, insafsız ehli ilhadın mübalağa zannettikleri. Yani bunlar böyle, yani azı çok göstermeye çalışıyorlar. Olmayan bir şeyleri ifade etmeye çalışıyorlar. İnsanları işte böyle İslami bir yolda götürmek için alabildiğine sevaplar yağdırıyorlar. Ya böyle değil. Bu bizimle alakalı da değil. Hadistir, hadisinde izahı var. Hatta muhal ve mübalağa ve mücazefe tevehüm ettiklerinden biri. Mübalağadır bunlar diyorlar. Mücazefe yani cerbezedir diyorlar. Aşırıya gitmektir. Bu şekilde tevehüm ettiklerin biri, amellerin sevabına dair ve bazı surelerin faziletleri hakkında gelen rivayetlerdir. Amelin sevabı. Cenab-ı Hak normal vakitlerde bir amele, iyi amele 10 sevap yazar. Bir kötü fiile bir günah yazar. Bir kötü fiile, bir yanlış harekete bir günah yazar. Ama bir iyi amele 10 sevap yazar. Bu Allah'ın neyindendir? İhsanındandır. Rahmetindendir. Merhametindedir. Rahmetim gazabımı geçti diyor Cenab-ı Hak hadisi kutsi. Bu manaya geliyor yani. Diğerine bir verirken sevaba 10 veriyorum diyor. Ama öyle hususi vakitler var ki ben diyor o hususi vakitlerde sevabı artırdıkça artırırım. Veren benim. Kabe'nin önünde, Mescid-i Harem'de, tavaf esnasında veya orada namaz kılarken veya herhangi bir fiil yaparken, oturup kalkarken orada yapılan herhangi bir iyiliğin sevabını biliyor muyuz? Bire? Hayır. Bire? Birisi sessizce konuştu.
Yüz bin.
Bire 100 bin. Ben böyle veriyorum diyor yani. Şimdi bakın hikmetine gelecek, ifade edecek. Mesela Fatiha'nın Kur'an kadar sevabı var. Hadis. Fatiha-i Şerife'nin Kur'an, bir Fatiha okuyan Kur'an kadar sevap alır. Sure-i İhlas, sürüsü Kur'an. Kur'an'ın nedir? Üçte biridir. Üç İhlas, bir Kur'an kadar sevabı var. Sure-i İza Zülziletil Ardu, rubu, yani dörtte biridir. Sure-i Kul Ya Eyyuhel Kafirun, rubu, yani o da dörtte biridir. Sure-i Yasin, 10 Kur'an kadar sevabı var. Bir Yasin suresi, durmadan Yasin suresinin okumasının manası da bu aslında. Bir Yasin suresi okuduğu zaman insan 10 Kur'an kadar sevap alır. Şimdi bunların izahları, bir izah gelecek. Fakat bir şeyi söyleyelim. Benim hep taaccübüme gider yani. Aynı şey Kur'an'da da var yani. Kabe'yi tavaf eden bir insan ister ki Kabe'nin içinde namaz kılsın. Peki şu anda giden normal insanlar Kabe'nin içinde namaz kılabiliyorlar mı?
Kılıyorlar.
Kıldıkları yer var. Kabe'nin içinden olan ama şu anda kare olan o binanın haricinde olup da Kabe'nin içi olan bir yer var. Bakın, kader-i ilahi onu Kabe'nin haricinde tutmuş, binanın haricinde. Hatim kısmı, hicr mevkii dediğimiz o yarım daire olan bir kısım vardır yani. Orası Kabe'nin içidir ve orada namazını kılan bir insan Kabe'nin içinde namaz kılmış olur. Bir bu. Ya ben Kur'an'ı okumak istiyorum. Ama Kur'an'ın tamamını bilmiyorum ben. Fakat öyle bir yere okumam lazım ki Kur'an'ın tamamının sevabını alayım. Aha sana işte hadis. Diyor ki 3 İhlas okusan bir Kur'an kadar sevabı var. Bir Yasin okusan 10 Kur'an kadar sevabı var. Yani bunları da oku yani. Mana bu değil mi? Yani hadi Kur'an'ın tamamını okuyamıyorsun. Ya bunları da oku yani. Benim adım Müslüman da. Ben bunu okumam lazım. Okuyabilmem lazım yani. Benim kitabım yani. Benim amelimi tanzim ediyor. Benim Allah'ımın kelamı. Niye okuyamayayım ben? Okumam lazım yani. Okuyamayınca Cenab-ı Hak diyor ki şunları oku ya. Mahrum kalma diyor. Kur'an'ın o sevabından sen de mahrum kalma. Ya Rabbi bu gece ben arzu ederdim ki bütün Kur'an'ı okuyayım. Ama muktedir değilim. Kulum oku şu sureleri. Ya eline al tesbihi. Çek ihlasları. Bak mesele bitiyor yani. İşte insafsız ve dikkatsiz insanlar demişler ki şu muhaldir. Çünkü Kur'an içinde Yasin ve öteki faziletli olanlar da vardır. Onun için manasızdır. Onlar şöyle düşünmüşler. Yani bütün hepsinin sevaplarını böyle sümbülle sümbülle sümbülle nasıl 3 ihlas bir Kur'an kadar sevap. Şimdi onun izahı gelecek. Bediüzzaman Hazretleri hiçbir şeyi izahsız bırakmıyor. İşte diyor Kur'an-ı Hakim tezavuhu sevabıyla beraber elbette muvazeneye gelmez ve gelemiyor. Yani Kur'an-ı Hakim'in her bir suresinin, her bir ayetinin sevaplarını sümbüllenmiş olarak farz etsek biz onun sevabını sayamayız. Yani bir Kur'an'ı hatmeden bir insanın sevabı adeta nihayetsizleşiyor. Bunu özellikle ifade edelim. Ben Kur'an'ı tek başıma hatmedemiyorum ama bir hatim dairesine girebilirim değil mi? Ta ki ondan istifade etmek için. İşte kardeşlerimiz dağıttılar hatimleri. Bugün de yine burada okunacak. Ondan sonra duaları yapılacak. Belki asıl sevap ile bazı surelerle muvazeneye gelebilir. Mesela şimdi bir misalini verecek, okuyorum. İçinde yani bizim gözümüzün önünde bizzat müşahede ettiğimiz şeylerden misal getiriliyor. İçinde mısır ekilmiş bir tarla farz edelim ki. Bir tarla düşünelim ki İçinde ne ekilmiş? Mısır ekilmiş. O kadar güzel bir misal ki. Nedir burada ekilen mısırın sayısı? 1000 tane ekilmiş. Tarlaya 1000 tane tohum atılmış. 1000 tane tohum. Şimdi gelelim sonuca. Bunlar ne yapacak? Filiz verecekler. Daha sonra sümbül verecekler. Bazı yerlerde sümbül, bazı yerlerde koçan denir. Başka yerlerde ne deniyor bilmiyorum yani. Yani bir mısır tohumundan diyelim 7 koçan elde edilebilir. 10 koçan elde edilebilir. Her bir koçanda da işte diyelim 100 tane, 200 tane mısır tanesi olabilir. Doğru mu? Şimdi bunlar bizim bizzat tarlalarda gördüğümüz, müşahede ettiğimiz şeylerdir. Ve Allah'ın kudretinin bir tecellisi bu. Kudretinin tecellisi. Ne diyor? İçinde mısır ekilmiş bir tarla farz edelim ki 1000 tane ekilmiş, 1000 tane tohum atılmış. Bazı habbeleri 7 sümbül vermiş farz etsek. Farz etsek ki bazı tohumlar 7 sümbül vermiş. Her bir sümbülde 100 tane olmuş. Şimdi bir tohumdan kaç tane oldu soruyorum size? 700 tane bak. Hesabımızı yaptık, 700 tane. Tarlaya kaç tane ekilmişti? 1000 tane. Tarlanın kaçta kaçıdır? 3'te 2'sidir değil mi? Biz diyebilir miyiz bir tohum, şu tohum bu tarlanın 3'te 2'sidir diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Deriz. Bak deriz yani. Sümbüllenmemiş haliyle konuşuyoruz. Anladınız mı demek istediğimi? Yani tohumlar henüz sümbüllenmemiş. Böyle hesap yapacağız. Diğer türlü zaten hesap yapılmaz. Bir misal daha geliyor. Mesela birisi de 10 sümbül vermiş. 7 tane değil de 10 sümbül vermiş. Her birinde 200 tane vermiş. Bu sefer bir tane kaç tane etmiş oldu? 2000. Tarlanın kaç katıdır? 2 katı. Diyebilir miyiz bu tohum tarlanın 2 katı kadar sevabı var? Aha, bu kadar basit ya. Aa, bunu anlamayacak ne var ya? Niye itiraz ediyorsun ki yani? Allah'ın kudretinin tecellisi. Allah'ın kudretinin tecellisi bu. Diğeri tecelli de değil. Allah diyor ben veriyorum diyor. Sevap veriyorum diyor. Kur'an'ın ayetine senin ağzından çıkan kul huvallahu ehad dediğin zaman başındaki kul kelimesi kaf ve lamdan meydana geliyor değil mi? İki harf. Kul dediğin zaman kaç sevap alırsın? Her bir harfi 1500. Kul dediğin zaman 3000 sevap alırsın. Berat gecesinde söylediğinden dolayı 3000 çarpı 20 bin 60 milyon değil mi? Hesap kitapman işimiz olmadığı için. Yani bunları ispat etmek için hesaplıyoruz. Ya biz okumak için varız. Biz ibadeti taat etmek için varız. Allah'ın sevabı adeta nihayetsizdir yani. Acayip bir şey yani. Bu geceler bereketli gece olduğu buradan ne yapılıyor? Anlaşılıyor. Aklımıza, mantığımıza, muhakememize yerleşsin diye ben özellikle burayı okudum. Sizlere havale ediyorum inşallah. Şimdi bu kutsi leyali-i meşhurede 10 binlerce, 20 bine veya 30 binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Yani bir insan 50 senede yapabileceği nafile ibadeti bu gecede yapabilir. O 50 senelik nafile ibadetin sevabını bu gecede ne yapabilir? Kazanabilir yani. Kadir gecesi 80 küsür senedir. 83 senelik bir ömre tekabül eder. Yani adeta Cenab-ı Hak diyor ki kulum bir ömrünü tamamen sevaplar geçirmen kimi istiyorsun? Şu geceyin hakkını ver. Şu gecenin hakkını ver. Senin adeta 80 küsür senelik ömrüne bedel gelir. Allah'ın ihsanı, ikramı. Cenab-ı Hak. Evet. Cenab-ı Hak, onu diyeceğim zaten, onu diyeceğim. Cenab-ı Hak bizi cennetine koyacak da bizden de bahane istiyor. Bunların hepsi bahane. İbadet, ibadet bahane. Diyor ki yap bunları, rızamı kazanacaksın, cennete koyacağım yani. Tabiri diğerle kampanya yapıyor yani. Hani şeylerde oluyor ya bazen, ben bunları ifade ediyorum. Bir alana bir bedava diyorlar değil mi? Bir alana iki bedava da diyen olur yani. Bir alana 10 bedava diyen var mı? Ya diyor bir harfine 30 bin sevap. Bir harfine 20 bin sevap. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl bir kampanya? Bu belli ki o zatın sevaba ihtiyacı yok. Bu belli ki benim sevaba ihtiyacım var. Öyleyse Allah çoğaltıyor ki ta ki rağbet edelim diye. Şimdi başka bir mevzuya geçeceğim. Yine Berat Gecesi ile alakadar olduğundan dolayı zihne takılan sorulara cevap vermiş oluyoruz. Onları da anlamış olalım. Bu Berat Gecesi'nde özellikle bir şey ifade etti. Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programın evinden olması cihetiyle. Yani her bir insanın veya insanlığın da bir nevi programı. Dedik ya, bir senelik bir insanın başına gelecek vakalar, hadiseler, ölüm, kalım, işte rızıklar, şunlar bunlar, belalar, musibetler, her bir şey adeta ne yapıyor? Yazılıyor ve çiziliyor. Şimdi bu gibi şeyler her zaman yazılır ve çizilir. Özellikle Berat Gecesi'nde yazılır. Berat Gecesi'nde yazılır. Levh-i Mahfuz-u Azam'da yazılır. İmam Mübin'de yazılır. Kitab-ı Mübin'de yazılır. Bunların hepsi kader defterleridir. Levh-i Mahfuz ispatta yazılır. Kader defteridir. Veya Levh-i Muallak dediğimiz, muallakta olan levhalar vardır. Oralarda yazılır. Bütün bunların hepsi kader defteri hükmündedir. Kader defteri sırasına geçer. Şimdi bu kader defterleri, yani benim insanın aklına fikrine gelen şöyle bir soru sorulur. Yani bugün benim bir senelik adeta her şeyim yazılıyorsa benim, Allah razı olsun, bir senelik yazılan bu şeylerim değişmez mi? Yani ben yapmış olduğum fiilimle, duamla, ubudiyetimle, sadakamla, şuyumla, buyumla bu gibi nedir? Yazıları değiştirebilir miyim? Yoksa ne nasıl yazıldıysa öyle ila nihaya gider mi? Gider mi? Evvela şunu ifade edelim. Şurası çok önemli. Kader dediğimiz şey Allah'ın ilmi ezelisinin bir nevine bir ünvandır. Allah'ın sonsuz ilminin bir nevinin bir ünvanına biz kader diyoruz. Ve kader demek Allah'ın her şeyi takdir etmesi demektir. Takdir edilen her bir şeyin levh-i mahfuzda yazılması demektir. O yazı Allah'ın ilminin sonsuzluğunu gösteren bir levhadır. Sonsuzluğunun izah ve ispatıdır. Allah orada o şekilde yazdığından dolayı biz burada bu şekilde vücuda gelmeyiz. Tam tersi, Allah bildiğinden dolayı bizim fiillerimizi geçmişte, gelecekte, hali hazırda, şu anda ne yapıp ne edeceğimizi, ne konuşacağımızı, fiilimizi, şuyumuzu, buyumuzu bildiğinden dolayı ilmi ezelisinin gereği olarak levh-i mahfuz-u azama yazar. Dolayısıyla oradaki yazının bizim fiillerimizde hiçbir zorlayıcı özelliği yoktur. Biz fiillerimizi kendi hür irademizle yaparız. Bunu özellikle bilirim yani. Çünkü diğer türlü kader anlayışı Cebriye mezhebine göre bir anlayıştır ki insan kaderin önünde rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Rüzgar yaprağı nereye çevirirse yaprak o tarafa gider. İnsan böyle değildir. Hür iradesi vardır. O iradesiyle istediği fiili tercih eder ve o fiili yapar. Bugün şu salona şu mübarek geceyi ihya etmemiz için gelmemiz her birimizin iradesiyle ilgilidir. Kimse cebren, zorla, silah zoruyla buraya gelmedi. Doğru mu? Herkes kendi vicdanına, kendi hissine bunu sorduğu zaman çok rahat bir şekilde anlar. Kendisine şu soruyu soracak. Ben buraya irademle mi geldim, iradesiz mi geldim? Vicdanına sorduğu anda, hissine sorduğu anda onu çok rahat bir şekilde cevabını alacaktır. Şurada olan konuşma irade bir konuşmadır. Cebren ve zorlamayla olan bir konuşma değildir. Sizlerin de dinlemesi aynı şekilde. Dolayısıyla kaderin bu manada ameller üzerinde zorlayıcı bir özelliği yoktur. Peki, yazılan şeyler değişir mi, değişmez mi? Gelelim buraya. Bu çok önemli. İlem eyyuhel aziz. Şimdi Allah'ın bir kanunu daha burada görmüş olacağız. Bu da bizim için çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Allah'ın üç türlü kanunu var. Biz kaza ve kaderi biliriz ama ata kanununu pek bilmeyiz. Ata kanunu Allah'ın affetmesi manasına geliyor. Ata kaza kanununu, kazada kaderi bozar. Bakın kader ne oluyormuş? Bozulabiliyormuş. Yalnız şunu ifade edeyim. İlmi ezelinin ünvanı olan Levh-i Mahfuz-u Azam'da hiçbir şey değişmez. Orada bir şeyin değişmesi demek Allah'ın ilminin eksik olduğu manasına gelir. Allah'ın ilmi eksik değildir. Orada her şey nihai noktada yazılır. Peki değişen nedir? Bizim biraz önce saydığımız levhalar vardı. Yazar bozar levha, bir de levh-i muallak. Şimdi okuyacağız onun. Onun manası nedir onu da okuyacağız. Buralarda değişimler söz konusu olabiliyor. Mesela bir şeyin hakkında verilen karar kader demektir. Kader neymiş? Bir şey hakkında verilen hüküm, karar. Falan adam idam edilecek. Bu bir kaderi hükümdür. O kararın infazı kaza demektir. Adamı ipe götürür, asarsan, kesersen idam etmiş olursun. Ona da ne diyoruz? Kaza. Kader kaza oldu, vuku buldu. Hüküm infaz oldu, yerine geldi. O kararın iptaliyle, karar iptal edilebilir mi? Kararı kim veriyorsa o iptal edebilir. Onun iptal etmesi aftan gelir, acizden değil, yanlış anlaşılmasın. O kararın iptaliyle hükmü kazadan affetmek, ata demektir. Allah'ın affetmesi dediğimiz bir şey var. Allah levh-i muallakta verdiği bazı kararları bazı sebeplerle ne yapabilir? Yani bela ve musibet cinsinden olan şeylerle ilgili affettirebilir. Affedebilir yani. Evet, yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi ata da kaza kanunun katiyetini deler. Kaza da ok gibi kader kararlarını deler. Demek atanın kazaya nispeti, kazanın kadere nispeti gibidir. Ata kaza kanunun şumulünden ihraçtır. Kaza da kader kanunun külliyetinden ihraçtır. En nihayette kaderin değiştiğini burada görüyoruz yani. Peki bu değişen kader nasıl bir kader? Hangi şartlarda değişiyor? Mesela bu gece verilen hükümler değişir mi, değişmez mi sorusunun bir cevabıydı. Ama nasıl değişiyor? Hükümler nasıl veriliyor? Şimdi onun cevabını okuyalım. Bu çok önemli. Ben bu geceyi şöyle anlıyorum, biraz daha ifade edeyim. Mesela bir şirket düşünün. O şirkette çalışanlar var. Şirketin patronu bir yıllık hesap kitap yapıyor. Çalışanlarının durumunu tek tek gözden geçiriyor. İşte bilançolardır, İşte hasılattır, şudur budur, kârdır, zarardır, ne yapmış, ne etmiş. Bir yıllık hesabını, kitabını ortaya çıkardıktan sonra çağırıyor çalışanlarını. İşte diyelim şef olana diyor ki, seni diyor müdür olarak tayin ettim. Artık bundan böyle sen müdürsün. Niye? Sen zaten geçmiş yılda olan bütün çalışmanda, şimdiye kadar olan fiillerinle gösterdin ki sen şeflik konumunda kalamazsın. Seni müdürlük konumuna çıkarıyorum. Ey şef! Senin de durumuna, haline, ahvaline bakıyorum. Sen de şef olamazsın. Sen de normal bir işçi ol. Tersi de olabilir değil mi? Böyle şeyler bakın olabiliyor. Peki bu hükümler verildi, kararlar verildi, vazifeler tayin ve taksim edildi. Hadi buyurun çalışın dendi değil mi? 2 ay, 3 ay, 5 ay. 5 ay sonra baktı ki şirketin sahibi müdür, müdürlüğünü yapamıyor. Ya bu şefti, müdür yaptık ama bu ancak yine şef olabilirmiş. Çağırıyor, gel diyor. Sen diyor vazifeni tam yapamıyorsun. Seni müdürlükten azlettim. Seni şef olarak devam ettiriyorum. Daha ileri gidersen işten atarım. Ne oldu? Kader değişiyor mu? Değişiyor. Kim tarafından? Bizim koyduğumuz şeyler. Peki Cenab-ı Hak indiğinde nasıl değişiyor? Çok önemli. Okuyorum şimdi. Aziz Allah. Kardeşlerimizden Çaprazade Abdullah Efendi gibi bazı adamlar ehli keşiften rivayeten bu geçen Ramazan'da ehli sünnet ve cemaat için bir fereç, bir fütuhat olacağını haber verdikleri halde. Yani kardeşlerimiz bir yerlerden işitmişler. Bir ehli keşif, bir ehli velayet. Bakın bu önemli. Ehli keşfin en basiti kimdir biliyor musunuz? Onu söyleyeyim. Kabirleri keşfedenlerdir. Kabirlerin içerisindeki vefat eden insanların hallerini, ahvallerini bilenler, görenler, seslerini sadalan, şunlar bunları işitenler, ehli keşfin en aşağısıdır. Bunlar mertebe mertebe, velayet velayet, yüksele yüksele nereye kadar çıkarlar? Muallak levhaya kadar çıkarlar. Orada nedir? Kaderin bazı levhaları vardır. İşte o levhalarda görmüş oldukları, istikbale ait bazı haberleri görürler ve onları gelir ne yaparlar? İnsanlara söylerler. İstikbalde şöyle şöyle şöyle olacak diye. İşte bir ehli keşif, ehli velayet demiş ki, önümüzdeki Ramazan ayında müminler için şöyle şöyle futuhat, fereç, zafer olacak demiş yani. Olacak. Bakın olmuş mu? Okuyorum. Böyle ehli velayet ve ehli keşif neden hilaf-ı vaki haber veriyor? Söylemiş ama olmamış. Ramazan gelmiş, bakmışlar ki hiç söylenen gibi değil. E ne oldu peki yani? Bu ehli velayet yalan mı söyledi yani? Belki o doğru söylüyor. Ama eksik söylüyor. Bir yeri eksik. Neresi eksik? Ben de birden Sünat kabilinden onlara verdiğim cevabın muhtasarı şudur. Şimdi bakın geliyor. Hadis-i şerifte varid olmuş ki, bunlar rivayetler. Hepimizin hemen hemen bildiği hadisler. Bazen bela nazil oluyor. Bir kişiyle ilgili, bir insanla ilgili, bir kulla ilgili bela nazil oluyor. Yani karar verilmiş, bak bela ile ilgili bir karar verilmiş, iki yola çıkmış geliyor. Mesela hava tahmin raporları. Hava tahmin raporları soruyorum. Yani bu şeylerde olanlar, tersanelerden veriyorlar değil mi? O hava durumları özellikle oralardan tespit ediyor. Bu tersanede çalışan mühendisler, şunlar bunlar. Hava tahmin raporlarını ilmi bir şekilde ortaya koyanlar. Bunlar kader defterlerini mi okuyorlar? Yoksa yola çıkmış gelen bir haberi mi bize haber veriyorlar? Yola çıkmış gelen değil mi? Yani yarın işte sıcaklık şöyle olacak diyorlar. Yarın şöyle bir yağmur olacak. Bir hafta hava tahmin raporu. Zaten adı tahmin raporu değil mi? Tahmin raporu. Yola çıkmış gelen bir haberi veriyorlar. Yani artık levh-i mahfuzdan çıkmış, fiilata geçmiş. Yani bulutlar, rüzgar, havanın soğukluğu, sıcaklığı bir şekilde kendini gösteriyor. Onlar da ilmi tespitlerine göre ne diyorlar? İşte şu gün şu saatte şöyle, şimdi artık saatlik dahi ne yapabiliyorlar? Tespitler yapabiliyorlar. Peki şimdi ikinci soru. Her tespit doğru çıkabiliyor mu? Çıkmıyor. Aslında söyledikleri doğru. Fakat yolda başına bir şey geliyor, evet. Yolda başına bir şey geliyor. Bakın okuyorum. Aynı söylediğiniz gibi. Bu cümle çok doğru. Yolda başına bir şey geliyor. İşte o yolda başına gelen o son şey var ya, o son şeyi hava tahmin raporlarını sunanlar tahmin edemiyorlar. O son şey birçok şeyi geri çeviriyor. Okuyorum. Bazen bela nazil oluyor. Gelirken karşısına sadaka çıkar. Ya işte karşısına çıkan şey belli. Sadaka belayı def eder. Sadaka ömrü uzatır. Ya ben %100 ölecektim. Şu vaka var ya. Kim geçmişine dikkat etse nice ölümden kurtulduğunu görür yani. Nice vakalar, nice hadiseler vardı ki başımıza gelen ölümlerden kurtulmuşuzdur yani. Onlardan bir tanesi de ben. Yani kendimle ilgili bunu ifade edebilirim. Herkes kendi hayatından misalleri verebilir yani. Cenab-ı Hak adeta ikinci hayatı ne yaptı? Bu dünyada iade etti yani. Senin hayatını bağışladım diyor yani. Bu şekilde olan vakalar çoktur yani. Öyle insanların başına öyle enteresan vakalar geliyor ki hatta bunları, şuurları kayboluyor. O kaybolan şuur esnasında öyle manzaralar onlara gösteriliyor ki bu dünyaya tekrar geldikleri zaman, şuurları yerine gelip tekrar geldikleri zaman, o maceraları anlattıkları zaman başlarından geçen hadisenin çok farklı bir hadise olduğu, adeta Cenab-ı Hakk'ın ey kulum ben senin hayatını tekrar bağışladım. Aslında şunu da ifade edeyim. Her an hayatımız bağışlanıyor. Her an. Her an ölüme gitme ihtimali var. Her an biz ne yapıyoruz? Hayatta kalıyoruz. Allah'ın ölümden bağışlamasıyladır bu böyle yani. Bazen bela nazil oluyor. Gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir. Sadaka çıkıyor, geri çeviriyor. Bakın nazil olan bir şey devre dışı kaldı. Belki de bizim başımıza nice sağdan soldan felaketler geliyor ha. Karşısına bir sadaka çıkıyor. O sadaka ya bizimle ilgilidir Ya bize iyilik yapan başkalarıyla ilgilidir yani. Biz kendimiz için iyilik yaparız. Biz kendimiz için sadaka veririz. Biz kendimize dua ederiz. Bizim bütün iyi amellerimiz adeta kendimiz için bir nevi sadaka olur. Başkalar da bizim için dua ederler. Biz onların farkında değiliz. Geçmişte dua ederler, gelecekte dua ederler. Şu anda hali hazırda dua ederler. Öyle dualar vardır ki, öyle belaların önüne geçer ki biz bunları hiç bilmeyiz. Hatta belayı dahi bilmeyiz yani. Hangi belalardan korunduğumuzu ve muhafaza olduğumuzu dahi bilmeyiz yani. Etrafımızda durmadan aslında ne oluyor? Belalar kol geziyor yani. Allah bizi ne yapıyor? Onların hepsinden aslında muhafaza ediyor. Adeta kaderi hükmü değiştiriyor yani. Şu hadisin sırrı gösteriyor ki mukadderat, Allah'ın takdir etmiş olduğu şeyler bazı şeraitle vukuğa gelirken geri kalır. Onların şartları vardır yani. Yani fütuhat dahi olacaksa onun da şartı vardır. Onun da şartı vardır. Hazretlerine bir meclisi misalde, her asrın mebusundan müteşekkir olan bir meclisi misalde soru sorulur. İslamiyet'in mukadderatıyla alakalı, geleceğiyle alakalı bir sürü soru sorulur. Bediüzzaman Hazretleri bütün bunların hepsine cevap verir. En nihayette der ki, baktım ki meclis istihsan etti. Ve bana dediler ki, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür sada İslamiyet'in sadası olacaktır. Şimdi İslamiyet'in sadası en yüksek gür sada olacak. Fakat bu en yüksek gür sada kendi kendine mi olacak, yoksa sebeplerle mi olacak? Sebeplerle. Böyle elimizi cebimize koyarak değil, çalışarak, gayret ederek, onun rızasına nail olarak, ya bunların hepsi olması gerekiyor. Bakın, şuradan okuyorum. Elbette ve elbette, hiç şüphe yok ki, şimalde, garpta, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen, nev-i beşerin maşuku mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtraten beşerin hakiki sevdiği ve aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bakiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde verip bütün beşerin insanların yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatıyla belki sarihan, apaçık ve işareten on binler defa dava edip haber verip sarsılmaz, kat'i delillerle şüphe getirmez, hassiz hüccetlerle hayat-ı bakiyeyi katiyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi elbette. Şimdi okuyorum. Nev-i beşer bütün insanlık bütün aklını kaybetmezse şart. Bir, aklını kaybetmezse. Ve ikinci şart geliyor. Maddi ve manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa işte istikbal İslamiyet'in olacak. Ama şu şartlar olmazsa olmaz. Kopmazsa İsveç, Norveç, Finlandiya, isimleri tek tek okuyorum, İngiltere, onların Kur'an'ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri, şairleri, düşünürleri ve dini hakkı arayan Amerika'nın çok ehemmiyetli cemiyeti gibi ruh-i zeminin kıtaları, şu yeryüzünün bütün kıtaları ve hükümetleri Kur'an'ı, mucizül beyanı arayacaklar. Bu olacak. Olacak. Ama hepimizin gayretiyle, çalışmasıyla olacak. Şarta bağlı. Ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Dünya böyle bir noktaya gidecek yani. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz. Demek ehli keşfin muttali oldukları mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı şeraitle mukayyet bulunduğunu ve o şeraitin vuku bulmasıyla o hadise de vuku gelmiyor. Fakat o hadise eceli muallak gibi. Bakın, bir eceli mutlak var. Tagayyür etmeyen, değişmeyen, işte levh-i mahfuzda yazılı. Bir insanın ne zaman öleceği bellidir. İleri geri değişmez. Ama bir yer var ki levh-i muallak, orada eceli muallak da yazılıdır yani. Durmadan o yazılır. Ve o yazı durmadan değişir. Değişirken aslına irce olunur yani. Aslının hükmü geçmiş olur yani. Levh-i ezelinin bir nevi defteri hükmünde olan levh-i mahf ispatta mukadder olarak yazılmıştır. Gayet nadir olarak levh-i ezeliye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor. Demek ki levh-i mahfuza nazarları çıkan veliler müceddit cinsinden olanlar. Diğerleri değil yani. Diğerleri çıkamıyorlar. İşte bu sırra binaen geçen Ramazan-ı Şerif'te ve Kurban Bayramı'nda ve daha başka vakitlerde istihraca binaen veya keşfiyat nevinden verilen haberler muallak oldukları şeraiti bulamadıkları için yani onların lazımı olan, gerekli olan şartlar yerine gelmediğinden dolayı vukuğa gelmemişler. Oradaki fetihler, güzellikler, meyveler vukuğa gelmemiş ve haber verenleri tekzip etmiyorlar, yalanlamıyorlar. Çünkü mukadder imiş fakat şartı gelmeden o da vukuğa gelmemiş. Demek ki ne zaman şartı yerine gelirse o zaman ne olacaktır? Vukuğa da gelecektir. Evet, bitiriyoruz. Ramazan-ı Şerif'te bid'aların ref'ine ehli sünnet ve cemaatin ekseriyetle halis duaları bir şart ve bir sebebi mühim idi. Bakın önemli. Demek ki o zamanlar yani bunların yazıldığı zamanlar 1934'lü yıllar. 26 ile 34-35'li yıllar arasında bu eserler yazılıyor. Şimdi o yıllarda demek ki Ramazan ayında özellikle Ramazan'ın hürmeti tutulmamış. Bir, camilere bid'alar girmiş. İki, bid'a İslamiyet'in malı olmayan şeyler. Camilere böyle şeyler girdiğinden dolayı ve inananların duası onları ref etmek için, ortadan kaldırmak için yeterli seviyede olmadığından dolayı Allah da inananlara fütühatı vermemiş. Mesele bu. Yani tersinden okuyalım. Eğer dualar o gibi dalaletlerin, o gibi bid'aların ref'ine kifayet edecek olsaydı Allah da ne yapacaktı? Fütühatı ve fereci, zaferi vermiş olacaktı. Maalesef camilere Ramazan-ı Şerif'te bid'alar girdiğinden duaların kabulüne set çekip fereç gelmedi. Dualar dahi kabul edilmedi. Nasıl ki sabık hadisin sırrıyla sadaka belayı ref eder ortadan kaldırır, ekseriyetin halis duası dahi ferec-i umumiyi cezb eder. Allah'ın insanlara vereceği bir güzelliği, bir iyiliği, bir kurtuluşu, bir zaferi ne yapar? Çeker. Ne çekiyor burada? Bakın, ekseriyetin halis duası. Duaları da ne yapacağız? Tam ihlaslı yapacağız. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden fütuhat da verilmedi. Olması gereken şey nedir? Kuvve-i cazibeyi yani cezbedici kuvveti meydana getirmek. Cezbedici kuvvet hareketle meydana geliyor. Çalışmayla meydana geliyor. Gayretle meydana geliyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki güneş meyvedardır. Güneş bir meyvedardır. Silkinir ta düşmesin yemişleri. Güneşin etrafındaki yıldızlar aslında güneşin bir nevi neler olmuş oluyor? Meyveleri, yemişleri. Güneş o yıldızları 12 tane gezegenden bahsediyoruz. O yıldızları etrafında tutabilmesi için belli bir hızda, belli bir yörüngede, belli bir seviyede ne yapması gerekiyor? Dönmesi gerekiyor. O dönmeden hasıl olan bir cazibe var. Yani çekim kuvveti. Çekim kuvveti. O çekim kuvvetiyle o 12 tane gezegeni ne yapıyor? Etrafında hem döndürüyor hem de adeta yerlerinde durduruyor. Hem de saatte 108 bin kilometre hızla saatte değil mi? Saatte 108 bin kilometre hızla dünyayı da ne yapıyor? Hareket ettiriyor. Bu neyin sonucu? Güneşin hareketinin sonucudur. O zaman hareket cazibeyi, cazibe de istikrarı meydana getiriyor. Bizler için de olması gereken şey aynı değil midir yani? Bakın Mevlana dönüyor veya Mevleviler dönüyor. Ta ki etraflarında müritleri de dönsün diye yani. Dönsün diye. O çekim kuvveti oluşuyor. İnsanın kalbi imanın mahallidir. İmandan, duadan, ubudiyetten, kulluktan ne yapar? Nur alır. Kalp bu şekilde nurlandıkça adeta çekim merkezi olur. ana merkez olur. Dolayısıyla onun etrafında her şey döner. Nasıl ki şu dünyanın bir arşı var. O arş bütün esma-i ilahiyenin azam derecede tecelligahının olduğu yerdir. Adeta bütün alem onun etrafında döner. Yeryüzünde de arş dediğimiz şey insanın kalbidir. Her bir insanın kalbi bir arş mesabesindedir. O arş mesabesinde olan kalbi imanla, irfanla, duayla, ubudiyetle, kullukla, istiğfar ve tevbeyle dolduracağız ki orada da bir cazibe olsun. O cazibe, her birimizin cazibesi, umumi bir cazibeyi meydana getirsin. O umumi cazibenin neticesinde de umuyoruz ki hem kendimizin üzerinden belalar ve musibetler kalkacak, hem bu bir senelik hayatımızda bir nevi kutsi çekirdeği ekmiş olacağız, hem de bu cazibeleri tek tek topladığımız zaman umumi cazibeyi meydana getirecek, memleketimizin üzerinde olan bütün belalara, bütün musibetlere, bütün dertlere adeta bir derman, bir şifa, bir deva olacak. Belki de onları geri ittirecektir yani. Bu manayı zihnimizde düşünelim. Bu manayla bu geceyi ihya edelim. Hem kendimizden, hem memleketimizden, dinimizden, devletimizden, diyanetimizden, her şeyimizin üzerinden bela ve musibetlerin kalkması, geleceğin nurlu, huzurlu İslamiyet'in nedir? Güneşli yılları, saadetli yılları olması noktasında da nedir? Dualarımızı yapalım inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmenil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha. Temassalatu.